Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı sizinle paylaşmak istiyoruz. Doçent Doktor Halil Kurt'la yapılan "Sancak Düştüğü Yerden Kalkar, İstanbul Merkezli Yeni Bir Nizam" başlığını taşıyan mülakatı aktaracağız. Bu mülakat Bilal Akyol imzasını taşıyor dergide. Dünya, gücü hak sebebi sayan bir sistemin pençesinde derin bir kriz yaşarken İslam coğrafyası bu küresel kuşatmanın merkezinde yer alıyor. Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Kurt da küresel sistemin coğrafyamız üzerindeki kadim oyunlarını ve İstanbul merkezli bir şahlanışın imkanlarını konuştuk. İslam aleminin parçalanmış yapısından savunma sanayindeki teknolojik bağımsızlığa, İngiliz siyasetinin bölgedeki tarihsel köklerinden geleceğin çok kutuplu dünyasındaki Türkiye vizyonuna kadar pek çok can alıcı meseleyi masaya yatırdık. Kıymetli hocam, dünyanın içinde bulunduğu buhranı ve karmaşayı düşündüğümüzde insanlığın bugün en çok hangi temel değerlerin eksikliğini hissettiğini gözlemliyorsunuz? Bugün dünyayı ve İslam coğrafyasını bekleyen en büyük tehlike, en büyük yangın sizce nedir? 21. yüzyılda küresel kapitalist sistemin dünyada hüküm sürdüğü bir ortamda yaşamaktayız. İslam, hakkı üstün tutan bir nizam öngörürken, mevcut küresel kapitalizm ise gücü hak olarak kabul etmektedir. Bugün bütün meselelerin temelinde bu paradigma farkı yatmaktadır. Bizler hakkı ve adaleti öncelerken, bugün modern dünyada cisimleşmiş olan bu güç, biz yaparız, kırarız, alırız ve doğru olan da budur mantığıyla hareket ediyor. Küresel sistemin dayattığı kural maalesef budur. Peki Müslümanların bu tablodaki rolü nedir? Birleşmiş Milletler'den sonra en fazla üye devlete sahip olan İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında 57 ülke bulunuyor. Fakat bu devletlerin küresel ölçekte dünyanın gidişatına dair söyleyebileceği etkin ve dominant bir sözü yok. Maalesef sadece edilgen konumdalar. Bunun temel sebebi halklarla yöneticiler arasındaki makas farkıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan dünya düzeninde hakim güçler İslam coğrafyasında bu kopukluk üzerine kurulu bir yapı inşa etmişlerdir. Müslümanların birleşememesinin temelinde halklar ve yöneticiler arasındaki bu kopukluğu mu görüyorsunuz? Elbette. Bölgenin 2000 yıllık tarihinde büyük devletlerin hüküm sürdüğü dönemlerde nispi bir huzur ortamının olduğu, merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde ise kanlı iç çekişmelerin yaşandığı görülür. Medeniyet coğrafyamızın birer parçasını oluşturan Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Roma veya Osmanlı gibi büyük bir devlet hakim olsaydı, yani bu coğrafyada irade tek elde toplansaydı, kaynaklar ortak paylaşılır ve çok daha huzurlu bir sulh ortamı oluşurdu. Ne zaman ki bu merkezi güç, ki o Osmanlı'ydı, 1918'den itibaren bölgeden çekildi, emperyalistler burayı küçük parçalara böldüler. Dünya petrol rezervinin %86'sına sahip olan ilk 10 ülkenin 6'sı İslam ülkesi ve İran hariç 5 ülke: Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Libya. İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı sınırları içinde yer alıyordu. Osmanlı toprağı olan 5 ülke günümüz dünya petrol rezervinin %35,51'ine sahiptir. Petrol sahaları Basra Körfezi'nde küçük parçalara bölünen körfez ülkeleri arasında taksim edilerek güçlü bir yapının oluşmasının önüne geçildi. Monarşi, krallıkla idare edilen körfez ülkelerinde sokakla sarayın öncelikleri farklı olduğundan petrol gelirlerinin büyük kısmı maalesef pek de işe yaramayan silahlara, savunma harcamalarına aktarılmaktadır. Osmanlı'nın hüküm sürdüğü medeniyet coğrafyamızda emperyalist batı tasarımıyla sınırları cetvelle çizilen 22 tane Arap ülkesi var. lisanları Arapça, etnik kökenleri Arap, fakat neye göre birbirlerinden ayrı olduklarını kendileri de tam olarak bilmiyorlar. Tunus'la Libya, Irak'la Suriye veya Katar'la Kuveyt arasında yapısal ne fark var? Dolayısıyla bu parçalı yapı tamamen küresel emperyalizmin parçala ve yönet ilkesine göre oluşturulmuş bir düzendir. Birinci Dünya Savaşı sonrası coğrafyamızda tatbik edilen İngiliz siyasetinin temel karakteristiği halkları belirli bir refah ve bilgi düzeyinin altında tutmak, aradaki ihtilafları ise sürekli körükleyerek bu düzeni idame ettirmek üzere kurulmuştur. Bu strateji yaklaşık 100 yıl boyunca bölgedeki parçalı yapının korunmasında en etkili amil olmuştur. Bakınız, petrol denizinin üzerinde yüzen ülkelerin halkları hala fakir. Irak halkına bakın, dünyanın 5. en zengin petrol rezervinin üzerinde yaşıyorlar. Ama eğitim düzeyine ve hayat standartlarına bakın. Sürekli olarak sen Sünnisin, sen Şiisin, sen Kürtsün veya Arapsın denilerek ihtilafların savaş ve silahlı çatışma boyutunda canlı tutulması işte bu siyasetin bir tezahürüdür. İran, Körfez ülkelerini hedef alarak Amerikan üslerini bombaladı. Yaşanan son hadiselerden sonra bir değerlendirme yapacak olursak, Körfez ülkeleri Amerika'ya dayanıyorlardı. Ancak son dönemde İran'ın bölgedeki etkinliği ve Amerika'nın bu noktadaki tutumu, Körfez ülkelerinde Amerika'ya karşı bir güven sarsılmasına yol açtı mı? Dubai gibi finans merkezlerinin kırılganlığı bu uyanışa vesile olabilir mi? Lübnan İç Savaşı öncesinde 1975 yılına kadar bölgenin finans merkezi Beyrut'tu. Lübnan İç Savaşı'ndan sonra bu merkez Dubai'ye kaydı. Orada sahte bir cennet oluşturuldu. Küresel sermayenin aktığı petrodolar gelirleriyle kurulan bu yapıların fişini çektiğiniz anda hiçbir hükmü kalmaz. Tarihsel perspektiften bakarsak bugün Körfez'in zengin dediğimiz yerleri 100 yıl öncesine kadar Arap coğrafyasının en fakir bedevi bölgeleriydi. Gökdelenler yapıldı ama her şey klimaya ve suni sistemlere bağlı. Elektrik kesildiğinde veya su arıtma tesisleri durduğunda hayat biter. Buna mukabil İran coğrafyasıyla Körfez coğrafyasını kıyaslayalım. İran'ı yıllarca bombalasanız da İranlı bir köylü gider bir akarsu kenarında bir kulübede birkaç hayvan, nohut, patates ekerek hayatiyetini sürdürebilir. Ama Körfez'de sistem durduğu an çuvalla paranız olsa dahi yaşayamazsınız. Dolayısıyla oradaki zenginlik doğal bir zemin üzerine kurulu değil. Eğer bu süreç nükleer bir felakete dönüşmeden sulhle biterse, Körfez sermayesinin bir kısmının İstanbul'a yöneleceğini, Beyrut ve Dubai'den sonra bölgenin muhtemel finans merkezinin İstanbul olacağını tahmin ediyorum. Türkiye'nin bölgesel bir aktör olarak İsrail'e karşı konumunun çok daha güçleneceği, Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra daha net görülmektedir. ABD'nin Körfez ülkelerine milyar dolarlar karşılığında verdiği silahlar ve sağladığı güvenlik garantisinin İsrail'e karşı işlevsiz olduğu biliniyordu. ABD, İsrail ikilisinin İran'a saldırması neticesinde İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerini ve kritik tesisleri füzelerle vurması karşısında da koruma sağlayamadığı görüldü. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri savunma konusunda yeni arayışlara girmesi muhtemeldir. Çin ve Rusya ile birlikte Türkiye bu konuda alternatif savunma sistemi sunabilecek güçlerdir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği gibi yapılar bugün neden etkisiz? Bu yapıların kuruluş felsefeleri ve iradeleri maalesef ipoteklidir. İslam İşbirliği Teşkilatı 1967'deki Mescid-i Aksa yangınından sonra Suudi Kralı Faysal'ın büyük gayretleriyle kurulmuştu. Kral Faysal petrolü bir silah olarak kullanıp birliği sağlamaya çalışan vizyoner bir liderdi. Ancak 1975'te bir suikastla ortadan kaldırılınca bu proje sahipsiz kaldı. Bugün 57 üye ülkenin her birinin kendi ajandası ve milli çıkarları olduğu için bir arpa boyu yol alınamıyor. Arap Birliği'nin fikir babası ise bizzat İngilizlerdir. Amaç Arapların ümmet şuuruna sahip olmasını engellemek ve yerine seküler bir Arap milliyetçiliğini ikame etmekti. Türkiye'deki Kemalizm ideolojisi neyse Arap coğrafyasındaki Baaz ideolojisi de aynı merkezler tarafından dayatılmıştır. Biri Türkçülük üzerinden İslam'dan arındırılmış bir kimlik, diğeri Arapçılık üzerinden benzer bir yapı inşa etmeye çalıştı. Bu sınırları çizen irade, araya mutlaka bir nifak tohumu ekmiştir. Mesela Kuveyt'te Irak arasına kasıtlı olarak tartışmalı bir petrol bölgesi bırakılmıştır ki ileride savaş çıksın. Erbakan hocamızın D8 projesi bu yüzden küresel sistem için büyük bir tehditti ve 28 Şubat süreciyle bu proje akamete uğratıldı. Sizce İslam Birliği ideali bir hayal mi yoksa somut bir karşılığı var mı? Bu birliğin oluşması için hangi şartlar gereklidir? Bizler öğrenciyken bu konuda ateşli konuşmalar yapardık ancak zamanla şunu gördük. Devletlerin bağımsızlığı sadece harita üzerinde sınır çizmekte olmuyor. Churchill'in 1946'da ülke olan Ürdün haritasını nasıl çizdiğinin hikayesi buna iyi bir örnektir. Şerif Hüseyin Osmanlı'ya karşı İngilizlerle işbirliği yaparken kendisine Yemen'den Toroslara kadar uzanan Büyük Arabistan vaat edilmişti. Fakat savaş bittiğinde elindeki Mekke emirliği bile gitti. Oğullarını Suriye ve Irak'ta kral yaptılar ama oralardan da kovuldular. Sonunda "Al sana devlet" diyerek biraz Irak'tan biraz Arabistan'dan toprak koparıp başkenti Amman olan Ürdün'ü kurdular. Kağıt üzerinde devletler var ama iradeleri yok. Gerçek bir devlette birlik olabilmek için 3 temel şart vardır. Siyasi iradenin tamamen kendinizde olması ve halkla devletin barışık olması. Silahını kendisi üretebilecek seviyede güçlü bir orduya, bugün İHA, SİHA teknolojisi bunun örneğidir, sahip olmak. Bağımsız ve güçlü bir ekonomi. Hadid suresi 25. ayetinde demire, teknolojiye, silaha hükmeden adaleti tevzi eder mesajı verilir. Demir bugün teknolojidir. Bilgi ve silah kimin elindeyse teraziyi o tutar. Bugün adaleti, teraziyi Trump'ın tutma sebebi bu güçtür. Eğer dünyada hakkı tevzi etmek istiyorsanız silaha ve bilime siz hakim olacaksınız. Biz yüzyıllarca Haçlı seferlerine ve Moğollara karşı İslam'ın sancaktarlığını yaptık. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in toplarından bugünkü İHA SİHA teknolojisine kadar geçen sürede maalesef dünyada öncü olarak çok az silah geliştirebildik. Askeri teknolojide rakibinizden birkaç adım önde değilseniz, adalet terazisini elinize alamazsınız. Katar veya Kuveyt milyar dolarlık silah alıyorlar ama o silahlar kendi teknolojileri değil. Yarın bir kriz anında o silahı üreten merkez bir çipe basarak o uçakları hangarında birer demir yığınına dönüştürebilir. Teknolojiyi kendiniz üretmeden dünya liderliğinden söz edemezsiniz. Askeri, ekonomik ve siyasi güç birleştiğinde zaten diğerleri etrafınızda kenetlenir. İslam Birliği doğal yollarla böyle oluşur. Masa başında yapılan anlaşmalar, o liderleri koltukta tutan küresel güçlerin müdahalesiyle bir anda bozulabilir. Bir lokomotif olması gerekir ki vagonlar arkasına dizilsin. O lokomotif Osmanlı'ydı. Tesbihin imamesi koptuğu için vagonlar dağıldı. Biz Cumhuriyet döneminde saltanat ve hilafeti köhnemiş kurumlar olarak gördük ama bugün İngiltere'ye hala Birleşik Krallık diyoruz ve dünyanın dört bir yanında bu krallığa bağlı topraklar var. Avrupa'da deniz aşırı toprakları olan 12 ülkede krallık halen mevcut. Bizse kendi sınırlarımıza hapsolduk. Oysa Türkiye'nin gönül coğrafyası Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar uzanır ve bu coğrafyanın yegane ortak paydası İstanbul'dur. İslam coğrafyasındaki gelişmelerin halk tabanlı bir uyanışla gerçekleşmesi mümkün müdür? Türk ve İslam tarihinde değişimler genellikle yukarıdan aşağıya olmuştur. Mete Han'dan bu yana Saltuk Buğra Han'ın İslam'ı kabulünden Cumhuriyet devrimlerine kadar hep bir devlet iradesi söz konusu olmuştur. Halk her zaman bu değişime eklemlenmiştir. Bunun tek istisnası 1979 İran devrimidir. Küresel sistem bunu bildiği için hep tepe noktaları ele geçirmeye çalışır. FETÖ benzeri yapılar veya Irak'taki Kesnezani hareketi gibi oluşumlar içeriden kaleyi düşürmek için kullanılır. Bu yüzden iç cepheyi sağlam tutmak hayati önemdedir. Geleceğin dünyasında nasıl bir güçler dengesi ve nasıl bir İslam birliği öngörüyorsunuz? Benim şahsi kanaatim geleceğin dünyasında tek bir süper gücün hüküm sürdüğü değil, bölgesel güçlerin merkezde olduğu çok kutuplu bir yapıya gidiyoruz. Türkiye bu yeni dünyada başat bir aktör olacaktır. Ancak bu birlik İstanbul merkezli askeri ve ekonomik güce dayalı bir birlik olacaktır. Gücünüz yoksa kimse size itaat etmez, tabi olmaz. Arap coğrafyasındaki entelektüellerle yaptığım görüşmelerde şunu gördüm. Bizim geleneğimizde bir hamiye ihtiyaç vardır. Eğer Türkiye Amerika'ya denk bir güç olursa biz hemen sizin yanınızda sap tutarız diyorlar. Yani entelektüel söylemler ne kadar güzel olursa olsun arkasında askeri ve ekonomik güç yoksa başarılı olma şansı sıfırdır. Amerika ve Çin arasındaki rekabette Türkiye'nin konumu ne olacaktır? Bu rekabet Türkiye'ye ne gibi imkanlar sunuyor? Küresel sermaye ucuz iş gücü için 80'li yıllarda Çin'e yöneldi. Ancak 2022'den itibaren Çin nüfusu hızlı bir şekilde azalmaya başladı. Küresel Yahudi sermayesi şimdi rotasını Hindistan'a çevirdi. Hindutva denilen Hint milliyetçiliğiyle Siyonizm şu an ikiz kardeş gibi hareket ediyor. Geleceğin dünyasında Çin kadar Hindistan'ı ve Müslümanlar üzerindeki baskılarını konuşacağız. Türkiye bu devasa güçler arasında stratejik bir denge unsuru yani terazi, belirleyici bir güçtür. ABD yakın gelecekte yaşanması muhtemel Çin'le olan mücadelesinde Türkiye'yi karşısında değil yanında görmek isteyecektir. Bu yüzden Türkiye'ye karşı yıllarca desteklediği terör örgütlerini YPG gibi bir çırpıda harcayabilirler. Türkiye bu süreci zamana oynayarak, savunma sanayini ve iç kalelerini tahkim ederek geçirmelidir. Biz güçlü olduğumuzda birlik zaten doğal bir halka gibi etrafımızda oluşacaktır. Son mesajlarınız ne olur hocam? Anadolu hakikaten Anadolu'dur. Yani Anadolu, İslam ümmetinin yeniden ayağa kalkış merkezidir. Müslümanların birliği için Anadolu'nun ekonomik olarak kimseye el açmayan, siyasi olarak bütünlüğünü sağlamış ve kendi silahını üreten bir güç olması şarttır. Bu üç şart birleştiğinde su akıp yatağını bulacak, özlediğimiz vahdet gerçekleşecektir. Tarihi müktesebat, askeri güç ve nüfus cesameti büyüklüğü bakımından bu liderliği göğüsleyecek yegane ülke Türkiye'dir. Kıymetli fikir ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz muhterem hocam. Ben de teşekkür ederim. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de, Altınoluk Dergisi'nde yer alan bir mülakatı paylaştık. İlk olarak doçent doktor Halil Kurt'la sancak düştüğü yerden kalkar, İstanbul merkezli yeni bir nizam başlıklı mülakatı aktardık. Bilal Akyol imzasını taşıyor idi bu mülakat. Ve son olarak şimdi bir başka yazıyı paylaşıp veda edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Kadir Bekar imzalı Müslüman'ın Kimlik Kaybı başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. Bir kafede oturmuş arkadaşımı bekliyordum. Yan masada 16-17 yaşlarında gençler oturuyordu. Yüksek sesle konuştukları için söylediklerini çok rahat duyabiliyordum. Bir genç telefonla gelen bir bildirime bakıp yanındakine ''Oğlum şu Gazze muhabbeti yine ana sayfama düştü ya, her yer dram, vallahi enerjimi sömürdü. Gel şu oyunda yeni çıkan karakterin, video oyunlarındaki karakterin kıyafetini alalım da millete biraz hava basalım.'' dedi. Olduğum yerde dondum kaldım. Daha sonra dönüp yüzlerine baktım. Tertemiz simaları vardı ama sanki birileri onların düşüncelerini ele geçirmişti. Bugün modern dünyanın gürültüsü içinde en çok kaybettiğimiz şey kim olduğumuzla kim olmamız gerektiği arasındaki o devasa uçurumdur. Müslüman sadece isminden ibaret bir tabela değildir. O bir kalitenin ortaya çıkmış halidir. Ancak ne yazık ki bugün sayıca çok, değerce az bir kalabalığa dönüşmüş durumdayız. Bizler genellikle hamaset yapmayı, geçmişimizle övünmeyi severiz. Halbuki Hazreti Ömer radıyallahu anh, Abdülhamid Han veya Şeyh Şamil gibi isimler sadece birer tarihi figür değil, birer şahsiyet abidesidir. Onlar nefislerini Allah'a rahmet ettikleri için dünyayı dize getirdiler. Bugünün trajedisi işte tam da burada başlıyor. Dün Hazreti Ömer radıyallahu anh ismi binlerce kişiyi titretirken, istisnalar hariç bugün binlerce Ömer ismi taşıyan kişi tek bir kafirin gönlünü bile titretemiyor maalesef. Kıtaları fetheden babaların mirası üzerinde bugün evindeki huzuru ve disiplini fethedemeyen babalar oturuyor. 2. Murat Han'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet Han rüyasında bile İstanbul'un fethini görüp "Baba 5 dakika daha versen fethi tamamlıyordum" derken bugünün nesli sabah namazı vaktinde "Baba 5 dakika daha ver de uyuyayım" diye sayıklıyor. Bu kesinlikle masum yavrularımızın suçu değildir. Suç onları bir çiçek rakikliğiyle yetiştirmeyen bahçıvanlardadır. Bugün Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve pek çok Müslüman beldede yaşanan zulme rağmen uyanamayan bir ruh hali içindeyiz. Kimliğimizdeki bu aşınma bizi Hazreti Ömer gibi bir ufuktan alıp televizyon dizilerinin sığ ve sanal kahramanımsılarına savuruyor. Unutmayalım ki bir toplumun kelimelerini ve karakterlerini değiştirirseniz onların düşüncesini ve geleceğini de değiştirirsiniz. Müslümanın kimliği sadece büyük sloganlarda değil, hayatın en ince ayrıntılarında yani teferruatında gizlidir. Bir bakışta, bir alışverişte, bir sözde gösterilen dürüstlük o kimliğin kalitesini belirler. Gerçek kalite her şart altında Müslüman kimliğini bir şeref madalyası gibi taşımaktır. Rabbimiz kimliğimizin temel taşını şu ayetle belirlemiştir. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Âl-i İmran 110. Bu en hayırlı olma vasfı sadece bir iddia değil, bir aksiyon planıdır. Bu aksiyonun içini dolduracak olansa kalitedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise kalitesiz bir kalabalık olmanın tehlikesini asırlar öncesinden şöyle haber vermiştir. Yemek yiyenlerin sofralarına birbirlerini çağırdıkları gibi çeşitli ümmetlerin sizin aleyhinize birleşmeleri yaklaşmaktadır. Ashabtan biri sordu, "Ey Allah'ın Resulü, o gün sayıca az olacağımızdan mı aleyhimizde birleşecekler?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi, "Hayır, bilakis o gün sayıca çok olacaksınız fakat senin üzerindeki köpük ve çerçöp gibi olacaksınız." Rabbimiz bizleri geçmişimize ve geleceğimize iftihar olacak Müslümanlardan eylesin. Kaliteli bir iman kuşanmamızı lütfeylesin. Dağınıklığımızı ve karmaşamızı vahdetle neticelendirsin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Kadir Bekar imzalı Müslümanın Kimlik Kaybı başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.